Medyaskop programı Bisiklette bu haftaya hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül, konuklarım Serper Günsal ve Berkem Ceylan'la birlikte Fransa bisiklet turunda geride bıraktığımız 3 etabı 3 günü konuşacağız. Bugün bildiğiniz gibi transfer günü, yani dinlenme günü. İtalya bisiklet turunda da benzer bir şekilde 3 gün artı bir dinlenme yapmıştık. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. Nasılsınız beyler, iyi misiniz? Öncelikle onu sorayım.
Teşekkürler. Çok politik bir
Sevgili
giriş
Berkem, sen
yaptınız Sarper
nasılsın?
Bey.
Ya evet,
Teşekkürler.
Sarper abi de biraz böyle bir soğukluk var sanki. Tatilden döndüğünden beri bir soğuk davranıyor.
Aramıza
Abi fotoğrafı
mesafe
da
girdi.
değiştirdik.
Bizi unuttu bence. Yani bu şekilde programı nasıl devam ettireceğiz hiçbir fikrim yok açıkçası.
Öncelikle güney illerimize bir inceleme gezisine gittiğimi söylemem gerekiyor. Onun için yani tatil filan. Tatile çıkan başka arkadaşlarımız oldu. Caz partilerinde gece hayatını yaşayan arkadaşlarımız var. Onlar hemen tabii en iyi savunma hücumdur diyerek çöktüler üstümüze ama biz bunları yemeyiz yani.
Bravo.
Ama
Aynen
güzel bir
ki.
tatildi. Anamı gördüm, ablamı gördüm. Biraz denize girdik yani. Şimdi göreve geri dönüş. Ya evet, insanın hobisi işi olunca ne işten ne tatil hepsi bir araya giriyor sürekli. Ben de bu arada İzmir'deyim ya, ben de tatil denmez ama İzmir'deki temaslarımı sürdürüyorum diyelim. Öyle bir moda sokalım. Şimdi 3 günü geride bıraktık Fransa bisiklet turunda ki hem Sarper abi hem Berkem Ceylan ikiniz de şey demiştiniz ya, bu ilk 3-4 gün, hatta ilk 6 etap büyük bir yıkım olacak yani, çok sert geçecek. Büyük ihtimal kazalar, yarışı bırakanlar da göreceğiz diye. Şu ana kadar ciddi kazalar da gördük ama bu kazaların sonuçlarında hani zaman kaybı olarak bazı sonuçlar ölçeklendirebiliyoruz şu anda. İlk gün Kopenhag etabını kazanan Yves Lampaert'tı. İkinci gün Fabio Jakobsen kazandı. Üçüncü gün de Dylan Groenewegen kazandı. 3 etabı 2 Hollandalı bir Belçikalı şeklinde gitti etaplar. Şimdi sözü ilk olarak Serper abi sana atayım. Beklediğinden daha mı sert başladı Fransa bisiklet turu?
Hayır, tam tersi çok yumuşak başladı diyebilirim. İlk günkü zamana karşı etabında yağmur olması dışında hemen hemen hiçbir beklenti gerçekleşmedi. Şöyle diyeyim, ikinci gün bu meşhur Büyük Kemer Köprüsü, Great Belt Köprüsü'nden geçirirken acayip bir çapraz rüzgar bekleniyordu. Fakat rüzgar kafa rüzgarına dönüşünce hiçbir şey olmadı. Ama oraya giderken biraz heyecanlanıldı. İşte Rigoberto Urán düştü. Sonra bir ara yanlış hatırlamıyorsam Yves Lampaert düştü. Ama ikinci gün ben seyahatten dönüyordum. Çok seyretmedim. Akşam sonra seyrettim. Çok ciddi bir şey olmadı. Yani beklediğimden yumuşak geçtiğini söyleyebiliriz. Dünkü etap zaten şaka bir etaptı. Yani Fransa turunda ara ara gördüğümüz bir ya da iki kişinin kaçışa gönderilip pelotonun yattığı bir etaptı. Gerçekten öyle oldu. Hele kaçan da Danimarkalı Magnus Cort olunca müthiş bir festival izledik. Bence bu 3 günün en önemli kısmı Danimarkalıların, Danimarka halkının Fransa turunu ve bisikleti ne kadar sevdiğini görmek oldu. Yorkshire'den beri belki Yorkshire'ın da üstüne çıkacak kadar büyük kalabalıklar ve büyük tezahürat gördük. Ama tabii dün akşam Kopenhag'da bir de silahlı saldırı oldu. O bütün tadını
Evet.
kaçırdı operasyonun. İlk 3 günü yumuşak buluyorum. Yarınki etabı konuşuruz ama yarın da aslında Thierry Gouvenou ve Christian Prudhomme kuzey rüzgarları ya da manş rüzgarlarına bağlamışlardı bütün heveslerini. Ama yarın da hiç yağmur, hiç rüzgar gözükmüyor. Konuşuruz. Yani ilk 6 gün, yani bütün her şey çarşamba günkü sanıyorum Paris-Roubaix etabına kalacak gibi. Ama ilk 3 gün yine de hani özlemişiz Fransız turunu. Onu seyretmek güzel oldu.
Sevgili Berkem, senin yorumların neler ilk 3 günle ilgili? Beklentilerin karşılandı
Katılıyorum
mı?
Sarper'e. Yani beklediğimizden daha sakin bir başlangıç oldu. Bunun tabii önemli bir sebebi aslında hem ikinci etap hem üçüncü etapta beklenen rüzgarın gelmemesi ya da yönünün ve kuvvetinin beklendiği gibi gelmemesi diyebilirim. Mesela bu Büyük Kemer Köprüsü'nde çapraz rüzgar bekleniyordu ama kafa rüzgarıyla karşılaştık. Dolayısıyla da o beklenen bölünmeler olmadı. Tamamen sadece pelotonun köprüye giderken kendi kendine yarattığı gerginlikten dolayı hemen işte Lampard'ın vesaire düştüğü bir kaza gerçekleşti. İlk gün tabii yağmur birazcık jokerdi.
son birkaç güne kadar raporlanmıyordu. Dolayısıyla işte Ganna, Van Aert arasında geçer gibi bir durum vardı. Ama hem Pogacar çok iyi bir zamana koştu, hem Yves Lampaert büyük bir sürprize imza attı. Çok sevindim onun için. Hem kontrat senesi, hem uzun yıllardır aslında ondan bir klasik ya da yarı klasik galibiyeti beklerken, başka bir kulvarda, bir Fransa turu açılış etabında, ucunda sarı mayo olan bir etapta galibiyeti uzanması beni kişisel olarak çok mutlu etti. Yarış sonrası verdiği röportaj da çok güzeldi. Ben sadece bir çiftçinin oğluyum gibi, aslında bisikletin o 150 yıllık ruhuyla da çok uyuşan laflar etti. Bunun dışında işte Danimarka halkı tabii çok büyük bir ilgi gösterdi. İşte dün Magnus Kort'un kaçışta her yokuş puanından sonra seyircilerle kucaklaşması gibi detaylar hoşuma gitti. Ama Kopenhag'dan gelen tabii silahlı saldırı haberi, demin Sarper'in de söylediği gibi, tatları kaçırdı.
Evet, Kopenhag'daki o saldırı gerçekten tatları kaçırdı. Benim bir de tadım aslında biraz şey de kaçırdı. Yarışın başında iki gün üst üste arandı Bahreyn takımı. Bununla ilgili görüşleriniz ne? Ya tam aslında ilk bunu soracaktım da o notu atlamışım. Birazcık ritim kaybına uğratmıyor mu sporcular? Stefan Küng de hatta sert bir çıkış yaptı. Aynı otelde kalıyormuş onun takımda galiba. İki takımda birlikte kalıyorlarmış. Berkem, sen ne düşünüyorsun bu tarz ani baskınları, ki Fransa savcılığının yönlendirmesiyle Danimarka polisi böyle bir baskın yapmış?
Tabii yani Fransa turu öncesinde hani klasikleşen, özellikle Festina skandalından bu yana zaman zaman meşhur hale gelen otel aramalarına dediğin gibi bir yenisi eklendi. Sadece Kopenhag'da değil, bir de Fransa turuna çıkmadan evvel takımın merkezinde ve takım doktorunun evinde ya da yöneticisi, tam hatırlamıyorum şimdi, onun evinde yine bir arama yapılmış Fransız savcılığının isteğiyle. Genelde bu tip şeyler biliyorsunuz, yani bir istihbarat üzerine yapılıyor, öyle kafana göre bir takım seçiyorum ve bunu işte arama yapıyorum diyemiyorsun. Bir yerden bir haber gelmiştir, ona göre yapılmıştır, ama tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadı. Ama tabii hoş değil.
Ya bir de burada şimdi Sarper abi de soracağım aynı soruyu da, buradaki şey problemi de var aslında, ki Stefan Küng da aynı şeyden şikayetçi. Haber değeri taşıyan şey baskına uğraması takımların, ama bu baskının sonucunda bir şey çıkmadı. Ya bir durum yok. Takım gayet temiz haberi bir haber değeri taşımıyor. Ya bunu okumuyoruz. Ama baskın haberlerini okuyoruz. Sarper abi, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
Şimdi bu soruşturma Fransa'da Marsilya savcılığının uzun süredir sürdürdüğü bir soruşturmanın parçası. Ve işin Europol'e, yani Avrupa Polis Birliği'ne, yani Interpol'ün Avrupa versiyonu diyelim ya da Avrupa Birliği versiyonuna sirayet etmiş olması, onların artık yurt dışında da bu hamleleri yapıyor olması, olayın biraz daha gelişmekte olduğunu gösteriyor. Yani biraz daha düşündükleri şey var. Çünkü Bahreyn'in adı geçen sene de böyle bir soruşturmaya gelmişti. Fakat her ne hikmetse hep bu, yani ayrımcılık demeyeyim ama aklıma da gelmiyor değil, tüm dünyada yapılan ayrımcılıkları gördükçe. Bu Orta Doğulu takımlara, yabancı takımlara, Fransız olmayan takımlara daha bir eşit davranılıyor diyeyim. O sıkıntı veriyor. Dediğin gibi aslında bu işin olması gereken savcılığın artık dava açması ya da yani soruşturmayı ve kovuşturmayı tamamlayıp davayı açması lazım. O zaman her şeyi göreceğiz. Aşamadığı sürece de hiçbir bilgi vermek zorunda değil savcılık. Onun için de bir sürü spekülasyon oluyor. Stefan Kung'a da katılıyorum aslında. Yani bir şey varsa çıksın, yoksa o da çıksın. Yani ve olmuyor ama. Yani bu konuda bir sıkıntı var. İnşallah bir şey çıkmaz ama çıkabilir. Bu bisiklet sporu. Geçmişte de çıktı. Yani bundan sonra da sağda solda çıkacaktır diye düşünüyorum.
Tekrar etapları dönüyorum. Yani zaten bugün bir transferden bahsetmiştik. 4. 5. ve 6. etapları zaten konuşuruz şimdi. Ben kısaca mayo tablosunu da söyleyeyim şu ana kadar ilk 3 gün sonunda. Groenewegen sarı mayonun sahibi. Wout van Aert hemen ikinci. Jasper Philipsen de 3. ama şu an bunlar çok fazla bir değer ifade etmiyor aslında. Yani ilk 3 günü sadece geride bıraktık. Burada ben özellikle sorulardan da çok fazla vardı. Ya Sagan'ı nasıl gördünüz? Nasıl buldunuz Sagan'ı? Sevgili Berkem, seninle başlayalım. Bir Sagan hayranı mı diye.
Ben mi?
Hayranı değildir.
Biliyorum seni.
Hayranı uzaktan sever. Uzaktan.
Sagan'la
uyurken seviyorsun.
Sagan'la kariyerimiz beraber başladı. O açıdan kendisi.
Yemişim de dedik, kariyerini yemişim ben.
Böyle bir kariyer değil de işte ne derseniz abi.
Dünya şampiyonu 3 kere. 3 kere.
Bisiklet yolculuğumuz beraber başladı Sagan'la.
Tamam.
2010'da ilk kazandığı etapta sevgili Caner Ever'le mikrofon başındaydım. 2010 Paris'in 3. etap olması lazım. Oradan böyle bir kendisine sempatim var. Sagan'ın yani Utah'da başlayan irtifa kampı ve sonrasında Tour de Suisse'te aldığı etap zaferiyle devam eden çok iyi bir Fransa turu hazırlık süreci oldu aslında. İyi derecelere ihtiyacı olması gerektiğini biz nasıl biliyorsak kendisi de biliyor. Sonuçta bir kontrat, büyük vaatlerle büyük bir kontratla buraya geldi. Dolayısıyla bir şeyler göstermesi lazım. Bir Fransız takımında Fransa turunu gazozuna koşmak bir tek Niki Terpstra'ya kısmet olan bir şey. Peter Sagan bu konuda bir istisna değil kesinlikle. Dün bence fena bir sprint atmayacaktı ama Van Aert sınırlar dahilinde kendisini öyle birazcık bariyerlere sıkıştırdı. Çıkabilseydi belki aradan bir şeyler çıkartabilirdi. Ama ben Sagan'ı genel olarak formda görüyorum. Sadece etap sonlarında değil. Dikkat etmişsinizdir iki gündür ara sprint kapılarına da saldırıyor. Yani işin ucunda bir 8. yeşil mayo hedefi de olduğunu düşünüyorum. Bu hafta biraz daha sonuçlar, referans noktaları alacağız bence Sagan'dan. Hatta 5. etapta yani o taşlı yollardan gideceğimiz etapta bence dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olacaktır. Peter Sagan.
Serper abi sen de aynı soruyu cevaplarken bir tane de ek sorumuz var. Faruk Cycling Fan'dan Sagan dünkü tepkisinde sizce hatalı mıydı demiş.
Şimdi Sagan'la ilgili Berkem'e yani Berkem'e çok fazla ekleyecek bir şeyim yok. İyi görünüyor. Ben yani özellikle dün son virajda sprint öncesi çok yavaşladığını gördüm. Dışarıda kaldı. Bariyere çıkmamak için çok yavaşladı. Ona rağmen hatta arkasında Jakobsen bayağı fren de yaptı. Zaten Jakobsen orada şansını kaçırdı. Dünün kaybedeni bence Jakobsen ve Jakobsen'di. Çünkü Murkoff ve Seneschal müthiş getirdiler aslında. Murkoff son 250'ye gitti farkında değildi arkasında Jakobsen'in olmadığını. Yani yarış aslında Jakobsen'deydi eğer Murkoff'un tekerini kaybetmeseydi. Ama Sagan'a döndüğümde Sagan'ı çok kuvvetli gördüm. Bilmiyorum yani yeşil mayoyu gidebilir mi? Ama son kısımda eğer karşıdan çekime bakarsan Van Aert'ın böyle trafiğin orta çizgisinden böyle 1,5 metre kadar bariyere doğru kaydığını görüyoruz. Bunu ama yapıyor sporcular. Yani bu işin fitratında var. Çok yapmamak lazım. Bariyere itmemek lazım. Yani Groenewegen'la Jakobsen'in başına gelen gibi bir şeyin olmaması lazım. Yani diskalifiye edin. Yani Sagan'ın hareketi doğruydu. Tabii orada nabız da 190. Orada her şeyi söylersin artık da. Sonradan zaten bir küçük konuştular. Sagan bu gibi konuların çok üstüne gitmiyor. Yani o anda bir şey yapıyor. Ama ondan sonra devam ettirmiyor. Yani çok sakin, çok çabuk sakinleşiyor. Van Aert zaten şey demedi. Van Aert'ın bu arada 3 etabı da ikinci bitirmiş olması ilginç bir not. Evet. Benim dünle ilgili başka bir notum. Yani Caleb Ewan'ın yer bulmakta çok sıkıntı çekmesi. Yani ilk sprint etabında da mekanik bir problem yaşamıştı ama dün hiç yer bulamadı, hiçbir şey yapamadı. Onu söylemek lazım. Onun Poisson pilotu Jens Evan Rensburg adam yani sezon başında takımı yoktu. Sonradan geldi, girdi yanlış hatırlamıyorsam.
Orada aslında Jasper De Buist'in yokluğunu da hissediyor bayağıdır.
Mutlaka.
Yani
evet.
Büyük bir sakatlık geçirdi De Buist. O olmadığı için biraz Caleb Ewan sudan çıkmış balığa döndü. Hem Giro'da hem Sarper'in söylediği gibi ilk iki etapta araya girdi. Pardon.
Estağfurullah. Bir de yani gene dünkü etabın sonu ve dünkü etabı Groenewegen. Doğru mu efendim? Nasıl söyleyeceğim?
Dylan Groenewegen.
İşte bu ya. Yani
artık
Maastricht'ten gelmiş gibisiniz yani. Dylan Groenewegen.
Manşlı mısınız? Neresinden? Merkez.
Maastricht'in merkezdendir. Hemen şeyin yanında.
Kürt mahallesi.
Vardır mahalle. Seni almazlar o mahalleye. İşte. Şimdi ikinci etabı Jakobsen'in, üçüncü etabı da Groenewegen'in kazanması aslında bu 1,5-2 yıldır süren ve Polonya turuyla başlayan Jakobsen Grönemeyeg'in yetişmesini demeyelim ama işte o hikayesinde artık bir kapatalım haline geldi. İkisi de toparlandı, döndü. Yani dün Grönemeyeg'in de nasıl ağladığı, babasının omuzlarında nasıl ağladığını gördük. Hakikaten bu işler zor değil. Yani tabii ki Jakobsen'in yaşadığı çok ağır bir şeydi. Ama Jakobsen'in başına gelen ve Grönemeyeg'in neden olduğu kaza da bilerek, isteyerek yapılabilecek bir şey değil. Onun adı cinayet olur çünkü. O da yarış içinde yapılmış bir şeydi. Böyle bir şey olacağını düşünmüyordu. Artık hani onların arası pek düzelmeyecek. Çünkü legal nedenlerden dolayı Grönemeyeg'in hiçbir zaman özür dilemedi. Çünkü özür dilerse çok büyük ihtimalle bir tazminat davasına yol açacak o iş. Onun için özür dilemedi. Özür dilemediği için de Jakobsen onu affetmiş değil. Ama artık bitsin, siz kardeşsiniz hani diyelim artık.
Bayağı bir soru geliyor bu arada ama hem de akışımıza da uygun soruları ben sıralıyorum. Ahmet Ali Alayi'ye sormuş. Tadej Pogačar paylaşımlarında her şey yolunda gibi planladığı gibi tavrı devam ediyor. Tadej Pogačar için her şey yolunda gidiyor mu? Sevgili Sarper abi, senle başlayalım.
Valla ben yani ilk iki etap, bir kere birinci etap inanılmaz bir şeydi. Yani Ganna'dan iyi derece yaptı zamana karşı da. Evet. Yani hemen hemen çünkü bir dakika arayla çıktılar. Hani o daha kuru da öbürü daha ıslak zeminde falan değildi. Beraber çıktılar. Evet belki 13 kilometre değil 25-30 kilometre olsa Ganna farkını daha çok gösterirdi. Ama yine de müthiş bir derece yaptı. Yani birinci etabı Ganna'nın önünde 3 saniye kaç? Evet 3 saniye önünde kazanıyor. Müthiş bir şey yani. Çok iyi. Çok formda olduğu belli yani zamana karşı da. Beni şaşırdığım ikinci etapta geride kalması oldu. Onun yani son kazada 2 kilometre kala bir kaza oldu. Orada geride kalmıştı. O yani 1,5 kilometre önce olsa o kaza yarış bitmişti bence Pogačar için. Biraz çok pelotonun içinde ve geriye doğru kalıyor. Genel klasmancının öyle olmaması lazım. Farkındaysanız yani pelotonun bir tarafını Ineos tutuyor, diğer tarafını Jumbo tutuyor. Ortada evet. Emirates'i pek göremiyoruz. Hani başına bir şey gelirse oradan sonra başını taşlara vurur. Şu an itibariyle evet her şey iyi gidiyor gibi fakat tek benim hani söyleyebileceğim çok yalnız ve çok ortada kalıyor. Biraz daha takımı onu öne taşımalı diye düşünüyorum. Ya da önde tutmalı diye düşünüyorum.
Bu Pogačar'ın performansını sen nasıl değerlendiriyorsun ki? Sarper abi de söyledi çok ortalarda kalıyor diye. Acaba bu birazcık kendini dinlendirmek, hani risk alıp biraz daha fazla kendini dinlendirmeye mi çalışıyor son günlere doğru?
Öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Biraz takımıyla alakalı. Yani dün ya da ikinci gün Vegard Langen kaçtı mesela Emirates takımından. Doğru hatırlıyorum değil mi?
Hayır efendim. Sven-Erik Bistrom kaçtı.
Sven-Erik Bistrom kaçtı. Doğru. Bistrom. O zaman tezin baştan çürüdü ama yani genelde Mikel Bjerge kalıyor. Önde işte tehlikeleri ve rüzgarı savuşturmak. Ama bu konuda güçlü bir bisikletçi ama bir Luke Rowe kadar ya da Nathan Van Hooydonk kadar tecrübeli bir bisikletçi mi? Bence değil. Yani o alanda bir rüzgar kalkanına, tecrübeli bir rüzgar kalkanına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Çünkü pelotonda pozisyon almak da bir yetenek. Yani çok televizyondan ya da dışarıdan net görülebilen bir şey değil ama yarışan bisikletçilerin çok iyi ifade ettikleri bir durum bu. İyi pozisyon almak, doğru anda doğru yerde olmak, gerektiği zaman pelotonun en arkasından en önüne kritik bir viraj öncesinde gelmek. Bu gibi konularda önceki senelerde olduğu gibi Tadej Pogačar problem yaşıyor nispeten düştü de Sarper'in söylediği gibi ama şansına herhangi bir zaman kaybı yaşamadı. Bu bir uyarı atışı bana kalırsa. Bu konuda tabii bu Fransa turu için artık yapılacak bir şey yok ama ilerleyen yıllarda Emirates takımı bir transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece sanki yokuşlarda Tadej Pogačar'ın yardıma ihtiyacı var gibi yokuşlu dolu bir kadroyla gelmişler. Evet. İşte Mark Hirschi'sinden, Mark Soler'ine, Brandon McNulty'sinden, Rafa Majka'sına, George Bennett'ına. Yani biraz yokuşçu, gereksiz sayıda bence yokuşçu var Emirates takımında. Bir ya da iki takviyeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum.
Berkem en son Mark Hirschi kimin yerine girdi? Birisi Covid oldu. O muydu acaba?
Matteo Trentin.
Yani o biraz Zaten. Daha düz yolcu Tabii. olacaktı herhalde. Onun
Evet.
yerine Markirşi geldi ama Markirşi ile Markirşi Matteo Trent'in yaptığı işi yapamaz. Bir orada bir handikap var.
Evet.
Ama sana katılıyorum. Mikel Bjerg'le Vegard Strake Lengen'le bu iş olur mu olmaz mı çok emin değilim ben de. Yeterli olur mu ama yokuşta müthişler yani. Acayip bir evet. yokuş treni var. Orada tabii dönüp Jumbo'ya bakmak lazım. Jumbo hali hazırda sarı mayosu var. İki tane lideri var. Hani bu kadar işi nasıl bu takım kotaracak? Şimdiye kadar kotaramamış bir takım olarak. O da benim için büyük bir soru işareti ve belki de Pogačar'ın en büyük avantajlarından biri. Yani hem Van Aert da şu anda sarı mayo. Tamam belki çok korumayacaklar ama yeşil mayo istiyor belli. Roglic lider, Vingegaard başaltı lider, ortak lider, yarı ortak lider, işte küçük ortak, küçük hissedar vesaire nasıl algılarsan. Bu kadar topla yani jonglörlük yapmak zor olacak. O topların biri düşebilir. Zaten en büyük favori Pogačar. Dolayısıyla hani çok fazla cüretkar bir stratejiyle gelmiş görüyorum Jumbo'yu. Tabii yani Van Aert'ta da şey diyemezsin ya sen hani ya Fransa turuna katılma ya da katılacaksan da yeşil mayoyu falan zorlama diyemezsin. Ayıp olur yani. Adam cayır cayır geliyor çünkü. Ama yine de bir sıkıntı var.
Benzer evet bir Food Van Aert'la ilgili de bayağı bir soru var. Yani şu anda bu temposunu sürdürebilir mi? Hani genel klasmanda zaten lider işte 7 saniye Yves Lampaert arkasında. Pogačar'da 14 saniye ama tabii ki ilk 3 gün bu yarış daha çok başındayız. Çok fazla şey değişecek. Ama Food Van Aert'ı nasıl görüyorsunuz? Yani Jumbo-Visma bir noktada pardon Team Jumbo-Visma bir noktada acaba tercih mesela yapar mı? Yani Roglic'in yerine Van Aert'ı atmaya başlarlar mı ileri doğru eğer bu performansı devam edersem?
Yani aslında Van Aert ben mümkün olduğu kadar tutmak istiyorum dedi Mayo'yu. Devin Sarp'ın söylediği yorumlara ek olarak bir de ben ona eklemiş olayım. Çok gerekli mi? Bence değil ama hem yarınki hem çarşamba günkü etap profilleri buna uygun. Yani Van Aert'ta evet kalabilir sarı Mayo. Ama oradan gidip tabii bir gün Roglic ya da Vingegaard'un yerine tercih edebilecek kadar bir genel klasmancı olacağını zannetmiyorum. Her ne kadar geçmişte çok böyle vitrin dağlık etaplarda etap zaferleri yaşasa da Roglic gibi olmak, Vingegaard gibi olmak başka bir biraz da doğuştan gelen kalıtsal özelliklerle taşınan bir durum. Bence olması da gerekmiyor. Hatta bir sprinter ya da klasikçiye göre zaten muazzam bir kere yokuşçu aynı zamanda. Hem de çok iyi bir zamana karşıcı. Yani bu kadar olması bile aslında büyük bir başarı Van Aert için.
Evet.
Bence kalabilir bu noktada. Ama Jumbo-Visma'nın da geçmişte de yani kendini çok sakınan bir takım olarak hiçbir zaman bilmedik. Her zaman daha fazlasını isteyen. Belki Sarper ve genel olarak aslında bisiklet dünyasının alışkın olduğu o biraz daha böyle bir adım geriden yarışalım, aman başımıza bir şey gelmesin, aman işte 100 kilometre az yorulalım kaygısından uzak bir takım oldu her zaman son 2-3 senedir. Bu anlamda biraz belki bisikleti de değiştirdiklerini de söylemek istiyorum.
Tabii bir heyecan katıyorlar yani her daim en önde bir tren durumunda var onların. Serper abi sen ne düşünüyorsun Food Van Aert'la ilgili?
Food Van Aert'ın mayosundan nefret ettim. Bu kadar çirkin bir mayoyu insan üstüne nasıl giyiyor? Yani çocuk onu bence onu giymemek için sürekli olarak yeşil mayo, sarı mayo onunla gidiyor. Yani
şey,
bu kadar...
şey mi? Orijinal mayoyu mu?
Abi çok abi, çok kötü orijinal mayo.
Bu kadar çirkin
hatta
bir şey var mı?
Eurosport'a çok pardon. Eurosport'a bayağı bir yorum geliyor yarışlarda. Caner abi de kibar biri olduğu için hani...
Ya
işte
kurban bayramında kurbanın derisini çok... şey yapmışın yani derisini soymuşun da eti gibi bir şey o nedir Allah aşkına yani bu kimi yaptı kime yaptırdılar bunu yani çok ünlü de bir çıkar tabii bize patlar bu yani.
Yok şey abi
biliyorsun
yapay
şirketlerde
zeka
çok kötü olmuş
yapay zeka mı
yapay zeka mı
kim evet. Ulan o geri zekalı yapay zeka yapay zeka değil geri zeka o ne ya körmüş. Renk göreymiş o yapay zeka.
Abi ben her zaman söylerim yani bu genel böyle birebir sohbet muhabbetidir. Hani şirketlerde çok kötü olmuş diyen bir adam olması gerekiyor. Yani bir kişinin abi bu ne demesi gerekiyor
ben
dememişler.
Ben kendimi atıyorum artık. Kimse de yani mi? Şeyi göremiyorum mesela ona bakmaktan Cannondale'e yani EF Education'a hiçbir şey diyemiyorum. Onlar sonuçta eğleniyorlar her sene. ona diyecek bir şeyim yok ama yani neyse. Çok güzel olan, trek çok güzel. Alpes'in evet, deponi biraz güzel. Mavileştirmiş. O çok güzel. Güzel mayolar var. Trekkingini çok beğendim. Berkem Bey yazdınız değil mi?
Trekkingini anca çok yazıyoruz. Beğendim.
Trek trek karışıyor ama bir takımla. Hangisiyle karışıyor? Biraz Alpes'inle karışıyorlar gibi.
Alpes'in ama biraz mavileştirdi lacivertten. İşte, ondan önce tam tabii, üst üsteydi ama.
De König etkisi o tabii birazcık.
Fanart ama... içinde şunu diyeceğim. Yani hı, böyle gitsin. Berkem'in dediği tarafta bir doğruluk var kendi açısından. Böyle yarışması güzel ama yıllar önce biliyorsunuz Sagan'ın da Fransa turunu ne zaman kazanacak, ne zaman genel klasmancı olacak deniyordu. Ya olmayacak kardeşim. Bu çocuk da olmasın yani. Bu da böyle güzel yani. Bunu da böyle seviyoruz.
Ama bundan Fanart'ın haberi var mı? Kendisinin. Ya sanki kendisi de çok yanıyor ya. İçi alev alev bir yarışçı yani. Yarışçı içgüdüsüyle.
Tamam yarışsın ama genel klasmancı olmak öyle çok yanar döner bir iş değil. Çok temkinli olmayı falan gerektiriyor. Çok sıkıcı bir şey bence genel klasmancı olmak. Çünkü sürekli tetikte olacaksın. Yani hep dikkat edeceksin. Enerjini sadece gerektiği zaman harcayacaksın. Ve hemen tekrar saving moda geri döneceksin. Fakat Mathieu gibi, Fout gibi adamlar daha panaşlı yarışıyorlar, daha keyifli yarışıyorlar. Onun için de genel klasmancı olmasınlar, biz ondan zevk alalım.
Bir de üzümlük ekimiz olan Van der Poel hazır demişken hemen ondan da bahsedeyim ki benim en özel takip ettiğim. Ya çok da seviyorum hakikaten. Sen mi tanışmıştın Berken Van der Poel'la ya da bu
yok, Sarper Bey. Sarper Bey.
Ben Antalya. Tercümanlığını Sarper yaptım. Ama yani bir şeyimiz olmadı. Herhangi bir ilişkimiz olmadı. Sadece sohbet ettik. Çok ters evet, gözüküyor abi. Ama değil.
Evet
çok,
abi ama değilmiş.
Tuhaksız gözüküyor ama değil.
Değilmiş. Onun performansını nasıl görüyorsunuz? Ya Ciro'da da bir sprint treni Filip senle birlikte gene burada da benzer şeyi yaptı. Hani ilerisi için Van der Poel'un performansını nasıl görüyorsunuz? Bir sprintere evrilme dönemi var mı onun? Ya da bir turcu diyebiliyor muyuz kendisi için? İkinizin de mikrofonu kapalı ya. Açık olan mikrofonu soracaktım ama sevgili Berker senle başlayalım.
Yani şöyle diyebilirim. Yani sprintere ya da turcuya evrilme gibi bir durumu yok. Çünkü zaten klasikçi olarak sprinte hep olan bir sporcu Mathieu van der Poel. Genel klasmanlığı kazanabilecek bir bisikletçi de hiçbir zaman olmayacak bence. Yani aslında Van Aert için ne söylediysek onun için de söyleyebiliriz. Yani ilk 10 gününde ya da ilk bir haftasında turun bu tip sporcuların ön plana çıkması son derece normal. Mesela geçen sene de 5-6 etap Van der Poel sarımayı taşımıştı. Evet. Şimdi yine Van Aert da taşıyabilir. Bu onların Fransa turunu bir gün kazanabileceği ya da sonuna kadar zorlayabileceği anlamına gelmez. Tam tersi bu yarışın bir rengi. Yüksek dağlara gitmeden önce biraz diğer sporculara da fırsat yaratmak. Geçmişte ne bileyim Cancellara taşımıştı, Stuart O'Grady taşımıştı ilk aklıma gelenler. Bunlar turun renkleri. Dolayısıyla Van der Poel için ekstradan söyleyebileceğim bir şey yok. Gino da çok agresifti. İlk iki, daha doğrusu iki ve üçüncü yol etaplarında çok hani yapabileceği bir şey yoktu sprinte girmekten başka. Ama hem yarın hem çarşamba günü yani dört ve beşinci etaplarda aktif olacağını düşünüyorum Mathieu van der Poel'un. Beşinci etap bence bir mini Paris-Roubaix havasında geçecek. Onların arasında bir de böyle sos atar gibi genel klasmancıları attığınızı düşünün. Epey keyifli bir gün olacağını tahmin ediyorum.
Zaten beşinci günü net işaretledik. Bu Lille-Arenberg etabını 157 kilometrelik. Sarper abi senin görüşlerin neler van der Poel'la ilgili?
Yani eğer Giro'daki bacakları varsa aynı şeyi yapacak. Çünkü geçen sene Fransa turunda dedesinin anısına sarı mayo kazanmak istedi, kazandı. Bu sene öyle bir sıkıntı da değil ama yarından başlayarak, yarın iki etap rüzgar olmayacak gibi gözüküyor. Onun için bir klasik havasında geçmez, yine sprintle biter. Yine de son 10 kilometresinde güzel bir yokuş var. Yarından itibaren ben Fransa'ya gelir gelmez Mathieu'nun bir şeyler yapacağını düşünüyorum. 4-5-6 ona çok uygun etaplar olacak. Eğer Giro'daki bacakları olursa ortalığı dağıtabilir. Beşinci etapta Sagan'ı da unutmamak lazım. Sonuçta Paris-Roubaix kazanmış bir arkadaştı kendisi. Evet tam bir Paris-Roubaix değil. Daha kısa vesaire 11 tane sektör var. Ama Kendini mutlaka gösterecektir. Mekanik falan bir problem olmazsa. Matyo'yu bu şekilde seviyoruz.
Çarşamba günü bu arada 5. etap. Buradan da not almak isteyenler lütfen not alsın. Ben O'Connor'la ilgili sorular var. Korkmaz var izleyicimiz sormuş. Demiş ki Ben O'Connor iyi bir performans ile gelmişti fakat ilk 3 turda pek ortalarda yoktu. Demiş ki Ben O'Connor'ı ben de ilk 5'e yazmıştım. İlk yayında yanlış hatırlamıyorsam. Yani 5. ya da 6.'da Ben O'Connor gördüm diye. Sevgili Berkem, sen ne düşünüyorsun Ben O'Connor'ın şu ana kadarki performansı ile ilgili?
Birazcık zamana karşı da fazla vakit kaybetti. Onun dışında zaten kendini gösterebileceği bir platform yoktu. Yani 2 ve 3. etaplar, hatta süper planşa kadar olan kısımlar hepsi yokuşçular için ekstradan zaman kaybetmeme günü. Yani nasıl Roglic kendini gösteremedi ya da ne bileyim Tadej Pogačar kendini gösteremedi diyemiyorsak, Ben O'Connor için de zamana karşı da kaybettiği bir fazladan 30 saniye dışında bir yorum yapabilmek mümkün değil. Zaten kendini gösterebileceği bir platform değildi. Yani büyük turda her gün genel klasman için değil, daha düz etaplarda, daha tehlikeli etaplarda bazen hiçbir şey yaşanmaması, sadece zaman kayıpsız finişe ulaşmak yeterli olabiliyor. Yüksek dağlara geldiğimizde Ben O'Connor için daha net bir değerlendirme yapabileceğiz. Diğer tüm yokuşçular için yapabileceğimiz gibi.
Donduk mu? Doğa dondu.
Doğa peki, dondu, evet. Sarper Bey.
Biz devam take edelim.
Over. Evet, take Sarper Bey, ben bu arada size bir background hazırlamıştım. Bakın, şöyle göstereyim.
Ama bana göndermemişsiniz efendim.
Size işte yayında sürpriz yapmak istedim. Görebiliyor musunuz acaba şu anda?
Görüyorum. Şu anda sol kulağınızın arkasında La Planche de Belfi var.
Evet, şu an bakın, Planche de Belfi'de hava durumu nasıl olacak? Sonra
onu görüyoruz. Çıkacaksın. Çok güzel. Yani şey olmuşsun. Çok
bu,
güzel yapmışsın.
Bu sistemi de kaptık Sarper Bey.
Çok güzel.
Peki bu haftadan neler bekliyorsunuz? Doğa gelene kadar geldim. Moderasyonu
geldi. Geldim ama başlıyor. Abi sürprizi yayın başka yandaki yani soruları görmek için açtım. Yayında gördüm. Bana bir sürpriz yok mu dedim ama ben gerçi görmüştüm.
Sen yayından önce göstermiştin bu Sarper Bey'iydi biliyorsun.
Ay Allah, yayında göremedik ya. Yayında göremedik. Aynen sevgili Berkem zaten çok güzel sordu. Bu haftadan neler bekliyorsun Sarper abi?
Şimdi ben aslında ilk 3 etap sonunda ancak 1. etap yani bireysel zamanı karşıya bakarak bir şeyler söyleyebilirim. Yani Enric Mas ve Damiano Caruso'nun iyi dereceler yapmadığını keza Ben O'Connor'la birlikte söylemek lazım. Ineos Grenadier'i biraz tuhaf buldum. Yani yeni sportif direktörleri var. Dario Cioni yok. Eskiler yok. Steve Cummings'le bir başka bir arkadaş daha var. Ve daha ilk etaptan büyük patladılar. Geraint Thomas'ı üstünde jileyle gönderdiler. Yaklaşık 30 saniye kaybettiği söyleniyor. O jile yüzünden Geraint Thomas'ın. Bunlar Ineos'ta görmediğimiz hatalardı bu seneye kadar. Hani Ineos değişiyor, gençleşiyor ama teknik ekip ilk etapta büyük patladı. Üstelik Steve Cummings, yani insanlar bu tip hataları yapar diye topu Geraint Thomas'a attı. O da biraz ayıp oldu. Biz Steve Cummings'i böyle tanımadık kendisini.
Toy ama... bir yeni evet, sportif toy direktör olduğu için kendisini bence bağışlayabilirsiniz bu sefer.
Yabancı güçlere attı problemi. Adam Yates'i çok iyi buldum. Özellikle Covid geçirip gelmiş ve ciddi bir Covid geçirmiş gelmişken çok iyi bir zamana karşı koştu. Onu söylemek lazım. Genel klasmancılar açısından söylüyorum. Yarın maalesef Manş kenarında yani ya da rüzgar istiyorduk. Olmadı. Yok gibi duruyor. İnşallah değişir. Çünkü yarışın son kısmı deniz kenarında kaleye doğru giderken nefis bir mücadele seyredebilirdik. Yoksa son bölümünde bir yokuş var. Yaklaşık 1 kilometre %10'luk bir yokuş var. 10 kilometre kadar finişi. Hangi hızla çıkılacağına bakarak bir şeyler bekleyebiliriz. Yoksa o da sprinte bitecek gibi duruyor. Ama Mathieu'yu mesela bekleyebilirsin yarın bir şeyler yapmasını. Daha sonra tabii Paris-Roubaix etabı var. Arkasından da bir başka yarı klasik aslında Longview'den başlıyor değil mi o?
Nereden?
Longki bitiyor.
Kimay'dan mı var?
Hangi etap?
Binche Longki.
Bench Longby. Bench Longby. O da bir yarı klasik. Bench. O da enteresan şeyler olabilir. Ama genel klasmancıları asıl ilk göreceğimiz yer tabii Super Blanche de belki. O süper kısmı son bölümdeki toprağın çıkılacağını düşünüyoruz. Cuma, cumartesi, pazar güzel etaplar olacak diye düşünüyorum. İlk haftanın sonunda biraz daha konuşabiliriz. Önümüzdeki pazartesiler program yaparsak daha fazla şey söyleyebiliriz. Bu hafta en azından dünkü gibi bir etap görmek istemiyorum artık. Yani yarın Fransa topraklarında Fransız takımlarını biraz daha agresif olmalarını, en azından kaçış grubuna kuvvetli bir şekilde girmelerini bekliyorum diyeyim.
Bu arada Roglic sorularını bayağı bir atladık. En son Cenk Aras bir daha hatırlatmış. Yani Roglic demiş çok sessiz ilerliyor. Yani bir acaba problemi var yoksa kendini buralara mı artık saklıyor diye.
Yani özür dilerim Berkem. Yani genel klasmancının bu gibi etaplarda, ilk üç etapta sessiz olması iyi bir şey. Yani görmemek lazım ki genel klasmanda yani ilk etabı 8. bitirdi. 16 saniye gerisindeydi Lampard'ın. Pogacar'ın 9 saniye gerisinde galiba. Hani gazetecilikte bir şey vardır. Hani haber yoksa bu iyi bir haberdir. Hakikaten Roglic'i duymadığımız sürece bu iyi bir şey. Roglic saklanıyor. Saklanmak durumunda. Planche de Belfi'den itibaren onu göreceğiz. Yarın çarşamba günü önemli. Yani Pave'nin üstünde ne yapacağı çok kritik olacak Pogacar'la birlikte.
Sevgili Berkan, sen ne diyorsun Roglic'le ilgili?
Vallahi ekstradan bir şey söylemiyorum. Roglic ilk üç etapta üstüne düşeni yaptı. İlk gün zaman kaybetmedi ekstradan. 2 ve 3. günde ayakta kaldı. Zaten daha fazlasını yapabileceği bir şey yoktu. Hiçbir genel klasmancının, sadece Roglic için değil. En kritik etap bence yarın ve çarşamba günü onun için. Zaman kaybetmezse, bisiklet üstünde kalırsa iddiasını devam ettirebilecek. 2. 3. haftaya ya da daha öncesinde bu hafta sonuna taşıyabilecek.
Şu ana kadar ya ilk 3 etapta iniyoruz. Beklentilerinizi karşıladı mı?
Karşılamayacak bir şey yapmadı. Bir tek söylediğim gibi biraz acemilik yaptılar ilk gün. Yani Geraint Thomas konusunda. Ama onun dışında Adam Yates iyi geldi. İyi ön tarafta iyi kalıyorlar. Yani neredeyse 4 liderle buradalar öyle yani. Say say lider bitmiyor yani. Pitcock'u bile koyabilirsin. O da çok iyi bir zamanı karşı koştu sonuçta. Sadece 24 saniye kaybetti. Onlar ve Jumbo'nun bir arada Pogacar'a saldırması gerekiyor bence. Yoksa Pogacar'dan bu yarışı almak hali hazırda çok zor gibi gözüküyor. Sadece ilk etaptaki performansına bakarak bunu söylüyorum. Ve Slovenya turunu güle oynaya rahat rahat kazandığına bakarak söylüyorum. Ineos'ta her şey normal. Teknik ekip biraz daha ciddi olmalı.
Berkem, senin beklentilerin neydi Ineos'tan?
Ne kadar benim
ilk üç gün gerçi çok fazla bir şey anlatmıyor.
Evet, yani ilk gün sadece bisiklet kamuoyunun çoğunluğu gibi ben de Ganna'nın sarı mayonun en büyük aday olduğunu düşünüyordum. Onu tabii alamaması sadece yağmurla mı alakalıydı çok emin değilim. Ama bu anlamda Ganna açısından beklentiler karşılanmadı. Bunun dışında zaten senin de ifade ettiğin gibi bir beklentimiz yoktu Ineos'tan. Yani burada ne bir sprinterleri yani var. Ne bir şeyleri var. Yani sprinter en yakın adam burada Tom Pidcock. Onun da tabii kendini göstereceği etaplar gelecek. Bekleyip göreceğiz.
Süremizin de sonuna geliyoruz. Hani eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mı? Yoksa çok küçüklü bir hayal kırıklıklarınızı merak ediyorum aslında. Yani beklentinin altında kalan, yani şu ana kadar tabii ki ilk üç gün hep bunu belirtiyoruz. Yani büyük turlarda ilk üç gün çok fazla bir şey ifade etmiyor bize. Yani çok fazla büyük resmi içinde çok küçük bir yer işgal ediyor diye. Şu ana kadar en büyük beklentiniz kimden değil ve en büyük hayal kırıklığını kimden yaşadınız sevgili Serper abi? Seninle başlayalım.
Çok büyük bir hayal kırıklığı olmasa da Chris Froome'un ilk etapta sadece 112. olması zamana karşı bir spesyalisti olarak üzücüydü. 1 dakika 16 saniye geride. Chris Froome olmuyor ama Enric Mas'ın yine İlk etaba bakarak çok zaman kaybetmesi üzücüydü. Keza Rigobert Urán'ın. Onun dışında çok fazla hayal kırıklığım yok. Bekleyeceğiz. Yani beni
sevindiren ne oldu? Sagan'ın formda olması oldu. Sagan'ı çok seven, çok duygusal anlamda kendisine bir yakınlık duyan biri değilim ama Sagan gibi büyük bir yeteneğin özellikle neredeyse 1,5 yıldır hala aşı olmamakta direniyor. Çünkü patır kütür bu kadar çok insan Covid oluyorsa aşısızdır o arkadaş büyük ihtimalle. Ona rağmen dönüp gelip formda olması, bilmiyorum etap kazanır mı? Kazanırsa en kolay sprint etabını değil, Paris-Roubaix 5. etabı kazanır Waller-Zarenberg'i sanıyorum. Ama iyi gördüm, o beni sevindirdi. Adam Yates'i iyi başladığını görüyorum ama o kardeşlerin ne olacağı belli olmuyor. Yates'ler çok iyi başlıyorlar, sonra bir anda patlıyorlar bir yerde. Romain Bardet'i merak ediyorum. Acaba Giro'daki o üstün formunu buraya kadar taşıyabildi mi? Yarıda bırakmıştı hatırlayacaksınız. Şimdilik bu. Beklentim çok fazla düz etapların çok sıkıcı geçmemesini istiyorum. Onun dışında çok bir beklentim yok. Ve Pogacar'a saldırılmasını bekliyorum. Başka türlü o çocuğu yenmek biraz zor gibi olacak. Zor olacak gibi.
Evet sevgili Berkem senin nedir?
Yani tam bir hayal kırıklığı değil ama Thibaut Pinot'un ilk gün 1 dakika 21 saniye kaybetmesi. Yani benim beklemediğim bir durumdu. Demek ki buraya genel klasman bir herhangi bir demeç de vermedi çocuk gerçi ama genel klasmanı düşünerek gelmediğini tahmin ediyorum. Yoksa daha fazla asılırdı. Onun dışında bir hayal kırıklığı kadar büyük bir durum açıkçası benim açımdan gerçekleşmedi. Çok güzeldi Grand Depart. Danimarka'yı seviyoruz.
Danimarka ile ilgili Serper abi çok pardon araya girdim ya. Danimarka ile ilgili Tarık Cinkar'a da bir sorusu vardı. Danimarka seyircisi nasıl buldunuz diye onu cevapladınız zaten. Ne kadar bir ücret ödediler de bu 3 günün hani ev sahibi oldular diye de bir aynı kişiden aynı Tarık Cinkar'dan soru gelmiş. Hani onu da bir cevaplarsan bir de eklemek istediğin şeyi tabii ki dinlemek istiyoruz.
Dün ben de Caner'den duydum 6 milyon euro diye gördüm. Öyle bir şey söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa düzeltiniz lütfen. Yeterli bence. Daha fazla etmez. Yani daha doğrusu Kopenhag daha fazla vermez. Çünkü Fransa turu da oraya gitmek istiyor. Türkiye İstanbul istese İstanbul'dan 10 milyon euro isterdi. Ama bu iş böyle yani. 6 milyona herhalde işi halletmişlerdir. Onun dışında Pinot ile ilgili söyleyeceğim şey Berkem de söyledi. Yani genel klasman için gelmiyor. Zaten o baskıyı istemiyorum artık dedi. Ama puanlı mayoyu, yokuş mayosunun peşinde olacağını söyleyebiliriz. Onun için de genel klasmanda zaman kaybetmesi lazım ki yokuşlu etaplarda kaçışa gitmesine izin versinler. Bakalım onu yapabilecek mi? O aradan da bir etap zaferi çıkarabilecek mi? Thibaut'u seviyoruz.
Evet, onu genel olarak herkes seviyor. Bisiklet, özellikle Cyclist Weekly dergisi de çok seviyor. Çok güzel yazılar çıkıyor onunla ilgili. Bayağı birkaç haftada çıkmıştı hatta birkaç hafta önce. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Tour de France'ın ilk 3 etabı veya bundan sonraki etaplarıyla ilgili? Zaten güzel bir özet.
Berkem Bey yayında olacaklar mı acaba?
Abi evet. En genel soru oydu. Ben atladım. Çok özür dilerim. Beyler ne zaman sizi Eurosport mikrofonlarında göreceğiz? Hem İkiniz birlikte hem tek tek.
Ya Serper Bey bu soruyu bana yöneltti ama ben de ona aynı şekilde yöneltebilirim.
Aynen.
Ben yarın bir aksilik olmazsa şeydeyim, mikrofondayım. Berkem Bey'i bilmiyoruz çünkü programa bakıyorum. Berkem Bey'in adı gözükmüyor.
Siz o, bence benim adım değil rengim gözükür Serper Bey o şekilde
bakarsanız. Evet benim rengim yok hakikaten.
Evet, siz kendi... İsminizi siz hep görüyorsunuz.
Yarın görüşecek evet. Miyiz Berkem Beyciğim?
Şimdi şöyle Peder Bey küçük bir operasyon geçirecek yarın. Yarın
çok geçmiş olsun. Çok geçmiş
teşekkür olsun. Ederim. Çarşamba her şey yolunda giderse oo. İnşallah. Çarşamba, Perşembe beraberiz bu sene. Bu
çok
hafta.
Güzel.
Çok teşekkürler katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için. Haftaya pazartesi bir aksilik olmazsa gene geride bıraktığımız etapları ve son haftaya girerken son hafta olmuyor gerçi abi 10 gün daha var. Son günleri konuşuruz. Bizi izlediğiniz için şimdilik teşekkürler. Medyoskop Spor'u 1000 abone olmaya çok az kaldı. Eklerseniz YouTube'dan subscribe butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Şimdilik hoşça kalın. Yayınlarımız devam edecek.